Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba, ben Adnan Acar.
Merhaba, ben Niyazi Zorlu.
Beşinci program devam ediyor.
Hala Ece ile devam ediyor.
Hala diyerek şey yapmayalım, bıktın mı?
Yok, bıkmadım. Keyif de vermeye başladı. Bıkacağımı düşündüm tam tersi ama zevk alıyorum, keyif alıyorum. Ruh çağırma seansı gibi.
Ece'nin ruhunu çağırıyoruz.
Evet, geldiysen 3 defa vur.
Ece ile beraber epey bir şey de geliyor. Ruh da geliyor yani.
Bunu şundan söyleyeyim. Adnan son zamanlarda bütün varını, yoğunu 1., 2., 3. dereceden tanıklıklara, hatıra kitaplarına yatırıyor. Şu an senin kitaplığına baksak herhalde %80'i değil mi? Anı kitaplarından oluşuyor herhalde. Neredeyse.
Seviyorum, evet.
Seviyorsun.
Artık roman, kurgudan ve şiirden ve öyküden biraz uzaklaştım. Yaşlandım galiba. Hatırat ve anı okumak daha hoşuma gidiyor şu aralar.
Aslında bu programda ben onun farkına vardım. Kötü de bir şey değil bu. Bir nevi dedikodu programı yapar gibiyiz. Farkında mısın?
Ben dedikodu sevmem. Ha, sen yapıyorsun.
Sevmez.
Ben kafamı sallıyorum sadece.
Bu seslere devam edelim istersen.
Devam edelim.
Bu sesi okuduk aslında ilk programda ama sırayı bozmamak adına ben hatırlatmada bulunacağım. Hepsini okumayacağım. Hı. Kızma bana.
İnat.
Seslerdeki kişi veya kurumlar şöyle. 28. ses bu. Kavaklı Dere Şarapları. Hı. Cumhurbaşkanı ismi geçmese de Süleyman Demirel. Hı hı. Cenap Ant Vakfı, Hilton Oteli, İlhan Osmanbaş ve her zamanki gibi Enis Batur. Bir de hizmetçi kadın var.
Evet.
Hatırladın.
Evet, hatırladım.
29. sese nota geçelim. Çok yediğimde çocukken babam başıma vururdu. Türklerde böyledir aslında. Baba başlamadan çocuklar yemezler tabii.
Öyle mi? Sizin ailede öyle miydi?
Bizim ailede benim babam memurdu. Bize sebze...
Memur diyerek şey yapma, polisti de.
Polisti.
Benim babam polisi
polis
kullandın.
Polis memuruydu.
Sen onu çocukken kullandın değil mi? Benim babam polisi kullanmışsındır.
Hiç kullanmadım.
Kullanmadın mı?
Yok.
Büyüyünce kullandın.
Büyüyünce kullandım. Evet. Hatırlıyorsun evet. O yerleri sakın bahsetme. Programı bitiririm.
Tamam.
Babam, biz yemeği yedikten sonra şimdi benim babam Giritli. Hı hı. Öyle fava gibi yemekler yapılırdı. Yanına işte soğan kırılır. Biz onu yerdik. Babama ekstradan işten geldiğinde yumurta kırılırdı. Biz onlara iç çeke çeke yağlarımız eriye eriye bakardık.
Yumurta daha mı kıymetli?
Yumurta kıymetliydi, işte bize kırılan bir şey değildi. Yumurta haftada bir ya yenen ya yenmeyen yiyecekti.
Allah Allah. Hmm.
Şimdi bu çocukluk hatıraları Ece'de de öyle. Hakikaten elim hatıralar. Pek çok yazar şaire baktığında sanki sırf bu hatıraları kaleme alsın. Yani yoksulluğunun intikamını yazıyla alsın diye yazmışlar gibi bir durum var. Böyle bir genelleme yapılamaz ama buna uyan epey bir yazar var. O otobiyografik öğeler vardır ya, romanlara, kitaplara serpiştirilir. Hı hı. Şimdi Ece Ayan'dan benim en çok içtiğim ve bütün kalbimle, hatta bütün öfkemle katıldığım laf var. Neden unutayım yahu? Şimdi kin tutmak iyi değildir derler ya. Bunu diyenler çoğunlukla tutulan kişilerin, yani kinlerin hedefindeki kişilerdir sanki. Yani mağduriyet yaratanlar, can yakanlar, işte başa vuranlar, çocuklarının başına vuran babalardır gibi geliyor bana.
Yani kinlenmene sebep olan insan mı senin kin tutmanı istemiyor?
Genelde kin tutmak iyi değil, yani kin tutmak iyidir gibi bir şey var benim aklımda.
Kin konusunda...
Yani o neden unutayım yahu diyor ya Ece Ayan. Hı hı. Onun altını böyle kalın kalın çizmek lazım. Yani o kamunun suçları... Orta ikilerde ikilemiş çocuklar, pes etmişler. Hani neden unutsunlar, biz neden unutalım onları?
Kin değil de hatırlamak başka bir şey. Yani nötr olarak hatırlamak bambaşka bir şey. Kin tutmak başka bir şey. Kin tutana da zarar veriyor. Tutulan kişiye hiçbir şey vermiyor belki de. Ben sana kinlendim mesela. Senin hiçbir şeyin yok bundan. Haberin yok. Ama ben sana kinlendiğim için ben kendi kendime zarar veriyorum. Sağlıkçınız olarak konuştum. Kin tutmayınız.
Bu program başlamadan önce konuştuk. Bu unutmak hikayesini. Oldukça sen bana bir şey hatırlattın. Hı. Yine utanç verici bir hatıraydı bana dair. Hı. Çok acımasızsın bu arada. Hakikaten attan. Neyse, mesela ben o hatırayı unutarak aslında sağlıklı kendimi sağaltmaya gidiyorum. Hoş bir şey yapıyorum. Yani unutmak baya baya sağlıklı bir
unutmak edin. Gerçekten sağlıklı bir şey. Yoksa biz de deliririz herhalde. Hiçbir şeyi unutmasak deliririz. Fakat insan neyi hatırladığını değil de neyi unuttuğunu hatırladığı zaman kendisini anlıyor. Ben bunu niye unuttum? O yüzden hatırlattım. Yoksa kötülük yapma adına değil. Evet, kötülük yapmak istersem yaparım sonuna kadar. Ruhun duymaz. Haberin olsun.
Tehdit. Evet. Hadi bakalım.
Ama benim yaşadığım bir şeyi, ortak yaşadığımız dönemlerden birisi gelip de unuttuğum bir şeyi bana hatırlatırsa, iyi veya kötü olması fark etmez onun. Ben o unuttuğum şeylerden kendime daha rahat ulaşabiliyorum. Aa, ben bunu niye unuttum acaba? Oradaki beni ve şimdiki beni karşılaştırabiliyorum. Aa, ben buna hiç değer vermemişim demek ki, diyorum. Demek ki o dönemde bu tip şeylere değer veren veya vermeyen bir insanmışım, diyorum. Böylece kendimi yüceltiyorum. O kadar iyi bir insanım ki ben. Muhteşemim ben ya. Hı-hı. Devam edelim yoksa.
Şimdi siz makarnaya ekmekle yedin mi sen hiç?
Hayır, yemedim. Ama bir dönem yedik, evet.
Bak, babam çocukken. İşte polis memuru. Memur, hani biz Tamaşalık mahallesinde. Hı-hı. Memur olan Ender, bir tane de bankacı vardı. Şanslı insanlardandık. Ayda bir işte maaş geliyor. 5 tane kardeş var. Emekli olduktan sonra biraz daha çıta düştü. İyice düştü. Ben hala unutmak için, davranışları unutmuyorsun. Hala karbonhidrata yüklenen bir insanım ben. Ya param olsun olmasın, yediğim yemek ne olursa olsun yanında ekmek olmadıktan sonra doymuyorum. Hmm. Hatıralar orada çalışıyor, orada edinilmiş. Sen ister hatırla onun kaynağını, ister hatırlama. Sürüp gidiyor o gelenek, davranışlar bizde.
Ama
Hatta benim bir araya gireceğim. Alman arkadaşım vardı, Jürgen. Hmm. Tanıyorsun. Adama ekmek yedirmeyi öğrettim.
Alman'a.
Alman.
Bu da.
O davranışı ona da aktardım.
Bu da ona Almanak olsun.
Devam ediyorum ben seslere.
Rica ederim efendim, buyurun.
Ya bugün elim biraz daha iyi. Oynatabiliyorum. Aslında şimdi oynatamıyorum ama 2 günlük alışkanlıktan. Romatizma ağrısı herhalde. Kaplıcalara gitmek lazım ama ben felçten korkuyorum. Hastaneye gitmem gerekirse ne yaparım? Hiçbir güvence yok aslında. Bakmazlar. Kültür Bakanlığı devreye girerse belki. Onunla da kim uğraşacak? Bıktım aslında. İntihar edemem ki bu yaştan sonra.
Evet. Bu da bize kapak oldu. Hadi.
Bu da burada da bir susalım şöyle. Birkaç saniye kapak oldu. Zor lan.
Evet.
Şimdi bu yaştan sonra intihar edemem diyor. Haklı Ece Ayhan. İntihar etme hoş.
Aşağı yukarı hangi
İlhan Şevket Aykut intihar etmiş. Ama onunki planlı, programlı, delice bir projeydi. Ama Ece Ayhan ne yapsın? Ay ay. Devam edeyim, ne diyeyim?
Devam et.
31. Muhterem Nur, Çolpan İlhan, Suna Selen. Bunlar iyi oyunculardı ama başaramadılar. Müslüm Gürses bakıyormuş Muhterem Nur'a. Adamın insancıl bir yönü var. Orta 2'den ayrılan çocuklar Gülhane'de Müslüm dinliyorlar diye bir yazı yazılmış Leman'da. İbrahim Tatlıses'i hiç sevmiyorum. Pis adamın teki. Ben bununla yapılan bir röportajı okumuştum. Babası bu küçükken annesini dövmüş, yumruklamış. Kadıncağız da bir köşeye büzülüp kalmış. Adam kadını, İbrahim Tatlıses'in annesini, bağırarak yanına çağırmış. Kaçtığı için bir yumruk daha atmış. Bu da babasıyla övünüyor. Pisliğe bak sen yahu.
Buna ben bir şey demeyeyim. Ne olur. Bence sen de deme.
Ben bu lafı atlana bırakıyorum demişim zaten. Demeyelim. Bizi öldürmeye yemin mi ettin Ece Ayhan diyelim bari.
İyi dedin ha.
32. Murat Belge'yi Nokta Dergisi'nden attılar. Çıkardılar. Adam yine yazıyor ama. iletişimde. Okyan sınırlı tabii. İzin vermediler, korktular aslında. Böyledir.
Bu hangi yıllar söylediği bir laf? Bu 92, 93.
Sanırım.
92-93 yıllarında söylenmiş.
90'lı yılların başında olabilir. Evet. 33. Yeni A dergisi kurulacak. Adnan Özyalçıner, Kemal Özer, Asım Bezdirici. Bir sürü insan toplandı aslında. Ben de varım. Cemal Süreya da var. Bana sorumlu yayın yönetmeni görevi önerildi. Özellikle de nokta nokta ısrar ediyor. Bu nokta noktaları ben niye almamışım acaba?
Sana sorma.
Ne kadar temkinliymişim bak. O sırada benim kalp ağrılarım var. Sık sık fenalık geliyor. Bayılacak gibi oluyorum. Hastayım. Sonra da çıktı aslında. Kabul etmedim. Bunlar benim korktuğumu sanmışlar. Yazı yoktu bende. Veremedim. Cemal'in bir iki şiiri yayımlandı herhalde. Sonra Cemal, yahu bu nasıl edebiyat dergisi dedi. Asım Bezirci faşizme karşı cephe yazıları yazıyordu.
Yani edebiyat dergisi altında şey mi? Politik bir dergi mi çıkarıyor?
Demokrat Parti döneminde çıkıyor. Ondan biraz sonra belki 1956'da yayınlanmaya başlıyor.
Neydi derginin adı? A.
A dergisi.
Şimdi yine A.
Edebiyat faşizme karşı safların tutulacağı, omuzların bitiştirileceği yer midir, değil midir? Faşizme karşı açılan cephelerin yeri, yurdu, zamanı var mıdır, yok mudur? Yani sorular bunlar. Aslında daha, ilginç bir konu.
Daha başka sorular da sorulabilir. Yani faşizme karşı olmakla edebiyat arasında bir bağlantı var mıdır?
Ama politik bir sahikle çıkmış bu dergi. Onu
tamam
söyleyeyim.
Da o zaman adına şey demezsin. Edebiyat dergisi demezsin. Politik dergi dersin. Politika konuşulacak bir dergi dersin. Edebiyatı niye pisliyorsun faşizme karşı çıkacağım diye? Şart mıdır?
Şart değildir de bunun dünyada epey bir örnekleri vardır. Fransa'dan Almanya'ya
kamuflaj
kadar.
Bu amaçlı mı edebiyat deniyor?
Ama çok güzel bir şey yapmışlar bu A dergisinde. Hikayesini ben de böyle tam olarak bilmiyordum. Yani böyle pörçük biliyordum. Şimdi Evrensel Gazetesi, Adnan Özyalçıner bu derginin kalemlerinden biri, röportaj yapmış. O dergiyi sanal ortamda okurlar bulabilir.
Öyle mi?
Uzunca güzel bir söyleşi. Hani okumalarını öneririm. Ben başlıklar halinde şunu söyleyeyim. Şimdi özgürlüklerin kısıtlandığını düşünen isimler, Hilmi Yavuz da var, Edip Cansever var, Demir Özlü, işte Doğan Hızlan, Ülkü Tamer. Bunlar hepsi genç o dönemde. İşte
hangi yıllar?
1956'da bu dergiyi kuruyorlar ve aralarında 10'ar lira para topluyorlar.
Büyük paradır ha.
İyi para o dönemde. Hı. Yazı işleri müdürü olacak yaşta bile değiller. Ece Ayhan o yaştaymış ki ona önermişler. O da kabul etmemiş. Özyalçıner'in deyimiyle siyasal iktidara karşı olduğumuz gibi edebiyatın iktidarına da baş kaldırıyorlar. Bak, o dönemdeki kaygılar ile bu dönemdeki dönemin kaygılar arasında çok fazla fark yok. Bu dönemde de yazarların, geçenlerde yine isim vermeyeceğim, bir yazarın söyleşisini dinledim radyoda. Yine şey, bir edebiyat iktidarı var, ona karşı çıkmaktan bahsediyor. Kendi dilini oluşturmaktan bahsediyor. Yani edebiyatçının şey derdi, imanı, var olan iktidara hangi iktidarsa o. Anladın mı? Onu tanımlamaktan kaçınıyorlar bu arada. Çok ilginç. Ona karşı çıkacağım, işte ben kendi iktidarımı ya da şey muhalefet edeceğim. Ama şey muhalefet ederken biliyorsun kendi iktidarını da kuruyorsun bana sorarsan.
Doğal
öyle olarak. Bir şey var. Bütün hareketler böyle çıkıyor.
Ama doğal akış doğal. Bu. Doğal akış bu.
Yürürlükteki gerçekle biz yetinmeyeceğiz. Yeni bir gerçeklik yaratacağız. Eyvallah, yarat.
A dergisi etrafında toplanan,
evet,
insanların,
şey bakışı bu. Aynen. İşte ama bunlar şey, güzel bir yanı var. İşte varoluşçuluktan ve gerçeküstücülükten yararlanıyorlar ya da yararlanmaya çalışmışlar. Ne kadar becermişler onu bilemeyeceğim. Bana düşmez. Bu dergide ilginç isimler de var. Cüneyt Arkın.
Ciddi mi?
Yani Yılmaz Güney. Öyküleri, yazıları bu dergide yayınlanıyor.
Cüneyt Arkın'ın da.
Cüneyt Arkın'da öyle edebiyatçı bir yanı var. İşte bir sürü isim birikmeye başlıyor dergi çerçevesinde. Ece Ayhan var zaten. Cemal Süreyya. Ahmet Arif var. Şimdi çok işin ilginci.
Telif ediyorlar mıymış?
Telif ödüyorlar. Herhalde. Bence İnsanlar. İyi bir satan bir dergiydi. Öderler. Diye
inşallah,
düşünüyorum.
İnşallah.
Şimdi 27 Mayıs 1960'ta şu ihtilal olduktan sonra A dergisinin Özgürlük adı altında özel bir sayısı çıkıyor. O sayı 25 bin basılıyor. Bütün üniversiteye dağıtılıyor. dergi kapatılıyor. Biz işlevimizi yerine getirdik. Sen demokrasi geldi ihtilalle. Özgürlük yaşasın özgürlük deyip dergiyi kapatıyorlar.
Kapatılıyor deyince bir dışarıdan...
Kesiyor bir artık bu dergiye ihtiyaç yok. Bu dergi işlevini yerine getirdi.
60 ihtilalini destekliyorlar.
Destekliyorlar işte özgürlük geldi Demokrat Parti gitti.
Aa.
Böyle bir şey biliyorsun bizim aydınlığımızın hikayesi buralara kadar dayanıyor. İlginç değil mi?
Enteresan.
12 yıllık bir aradan sonra 12 Mart muhtırası sonrası dergi 1 Mayıs'ta yeniden çıkıyor. İnsan hakları ihlalleri, yurtseverlere yönelik saldırılar, ölümle sonuçlanan işkenceler dergide edebiyatın konusu oluyor. Günceli alıyorlar, edebiyata taşımaya çalışıyorlar. Ya ilginç bir yaklaşım bu arada. İşte şiir, öykü yoluyla bir nevi dönemin bilançosu çıkarılıyor. Bu arada Adnan Özyalçın'ları ve öykülerini de ben çok severim. Kişisel tanışıklığım vardır. Ben biliyorsun Varlık Dergisi'nde bir dönem genel yayın yönetmeni tırnak içinde olarak çalıştım. İşte Enver Ercan'ın yanında onun asistanlığını yaptım diyelim. O eşiyle birlikte rahmetli Senur Sezer var. Geçenlerde öldü. Onunla birlikte gelirlerdi. İkisi de çok çok hoş insanlardı. Güzel muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz oldu. Senur Sezer'i Buruk Acı filmi var ya, şarkısı var. İşte o Buruk Acı'nın söz yazarı. Teoman Alpay bestesi o.
Karşımda Buruk Acı.
Karşımda Buruk Acı. Ya emin değilim, internette baktım. Buruk Acı adlı bir roman varmış. Bu romanın yazarı da Adnan Özyalçıner'miş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ha, film çıkarken şöyle bir şey oluyor. Afişlerde işte o şey şarkının sözü ve senaryosu Türkan Şoray'a ait gibi gösteriliyor.
Niye?
Pazarlama yöntemi.
Aa.
Ya.
Neler de biliyorsun sen bakayım böyle.
İyi çalıştım abi. Devam ediyorum ben. Bu senin konun. Tamamen ben burada susuyorum. İmam Gazali'nin büyük kötülüğü olmuştur. İçtihat kapılarını kapamıştır. Biliyor musun? Öyle. Cehennemi tanımlamıştır yahu.
Bu nereden benim konumluyor? Bu konudaki düşüncelerimi merak edenler yeni camiye cuma günü gelsinler. Ben orada bu konuda konuşacağım. Bu haftanın konusu da Gazali. Devam et.
35. Doğuda soyutlama yoktur. Askeri bir alışkanlık tabii. Eskiden ehliyet alınırken ilkokul bitişik yazılır. Türk Dil Kurumu'nda ayrıştırma eğilimi var ya, bitişik yazılır. Diplomasını şart koşmuşlardı. Bir arkadaş da üniversite diploması ile başvurmuş. Yok demişler, olmaz. İlla ilkokul diploması olacak. Böyle işte. Sonra hadi iki aşamalı meclise gitmiş. Kanun mu her neyse yeniden düzeltilmiş. Olağanüstü bir.
Evet.
Bu mesel ama bak.
Tam bir mesel ve şey. Yani kanunun nasıl algılandığı, nasıl yorumlandığı, ilkokul diploması şart diyor kanun. Üniversite diplomasını kabul etmiyor. Güzel.
Bu soyutlama kazalarına batıda da rastlanıyor. Özellikle muhatapları doğulu biri ise. Mesela iş bulma kurumlarında ben Almanya'da kaldım ya. Batılı ile doğuluya ayrı muamele uygulanıyor. Yani sen doğuluysan sana Ece Aya'nın anlattığı muameleye tabi tutuluyorsun.
Yani?
İlkokul diploması istiyor senden.
Üniversite diplomanı kabul etmiyor.
Kabul etmiyor. Ya elinden gelen bütün zorluğu sana çıkarıyor. Şey yani bir de doğulunun bu şey var, teslimiyetçi yanı var. Bundan yararlanıyorlar sonuna kadar. Mesela vize için burada tüyo verelim. Almanya'ya başvuruluyor. Almanya çoğunlukla bu vizeleri reddediyor. Vize başvurusunda bulunan adama net kanunlara dayalı bir gerekçe göstermek zorunda. Sen mesela benim ülkem için tehlike arz ediyorsun. Çünkü seyahat özgürlüğü var. Bir Türk'ün Almanya'ya gitme özgürlüğü var. Şeyin de var, Suriyeli'nin de var ya da başka ülkenin de var. Yani Gürcistan, Gürcü birinin de öyle bir hakkı var.
Nereye tamam gelmek istiyorsun anlamadım.
Oradaki kişi bağlantıyı kurmak istiyorum. Ece'nin anlattığı olay, o diploma muhabbeti. Doğulu'ya bu uygulanıyor, onu söylemeye çalışıyorum. Bir yere gelmeye falan çalışmıyorum. Ha şuraya gelmeye çalışıyorum, eğer vize başvurusunda bulunan varsa Almanya konsolosluğuna. Yani sonuna kadar... Sen o vizeyi alabilir. Anladın mı?
Anladım. Anlamadım.
Yani şey karşı çıkabilir. Vize vermemelerinin net somut kanıt şeyi gerekçesi olmak durumunda.
O mağdurlardan birisi de benim. Yani Schengen için başvurdum. Yeteri kadar inandırıcı bulamadık dediler. Ben onlardan ne diyeceğim yani? Bana inanın mı diyeceğim? Nasıl itiraz edeceğim ben?
İşte başvuracaksın, bir avukata falan danışacaksın, bilmiyorum. Bütün hukuki yollar hangisi ise tekrar gideceksin.
Allah belki korusun.
Şuraya buraya bilmiyorum.
Gitmem yani, daha iyi. Türkiye'de bir de mahkeme mahkeme dolaş dur.
Evet. 36. Bir gün ne G aradı telefonla. Abi dedi, senden nefret ediyorlar abi. Ben bir söyleşide mesela AŞ şiir yazamaz demişim. Bu AŞ'yi daha sonra aradım, kimdir bulamadım. Parantez içinde. Doğru yazamaz. Her neyse, ben de telefonda NG'ye yahu dedim, benden nefret etsinler. Benden neden nefret etsinler? Benim malım mülküm yok ki. Bir ilgisi yok tabii derken o jestleri, mimikleri kaçırıyoruz ya. Yani Ece'nin kikir kikir güldüğünü hatırlıyorum. Şimdi Ece Ayhan dize çatarken olduğu gibi gülüşünde de böyle tutumluydu, savurgan değildi. Öyle büyük iri kahkahalar atmazdı. Öyle omuzlarını sarsarak kikir kikir diye gülerdi, hatırlarsın değil mi? Şimdi nefretin malla mülkle ilgisi var mı yok mu?
Yani malın varsa nefreti şey yaparsın, çekersin. Yani nefret de sevgi de, sevginin altında zenginleri aslında severiz biz. Malı mülkü olan insanları. Onların yanında
durduğumuz... Onları iyi davranırız tabii ki.
Ama alttan alta da şey yaparız yani. Zengine bakarken, ben kendi adıma konuşayım, genelleme yapmayayım da. Zengine bakarken böyle zenginlerin yüzlerinden belli olur zenginlikleri. Kıyafetleri, derileri, renkleri, konuşma biçimleri. Mesela ağzından böyle dolar dolar çıkar sesler. Sesten anlarım ben ne kadar zengin olduğunun insanın. Ve ne kadar da fakir olduğunu, aç olduğunu sesine de yansır bu mesela. Şu şekilde konuşur birçok zengin. Diye konuşur. Çok ağzının içinde adeta böyle bir şey varmış gibi, para kazanı kaynıyormuş gibi konuşur.
Bir de sana sözcükleri bahşeder gibi konuşur.
Bakarken evet.
Bakarken
hani, de bakışını da...
Tenezzül ediyorum ben şu an seninle konuşmaya böyle... ulan zaman nelere gidiyor? Zavallı zamanım. Şimdi o duyguyu uyandırır sende. Ya bende.
Zenginlerle oturup da bir muhabbet etme şansım yok benim, öyle bir ortamım da yok. Tesadüfen yan yana geldiğimizde.
Seslendirme için gittiğin şeyler vardır yani. Şirket ya
çok zenginleri
sahipleri.
Gördüğüm ha. Ama mesela bir yolculukta yan yana oturmuşuz. Farz-ı muhal yani business class'ta değil de normalde herif orada yer bulamamış. Gelmiş, ikinci sınıfta benimle beraber uçuyor. Orada bir saatlik uçak yolculuğunca o zengin bana katlanır. Ben de ona imrenirim. Keşke ben de böyle güzel koksam.
Keşke ben de böyle güzel otursam, güzel yayılsam.
Yayılsam.
Bak ne güzel tutuyor ya koltuğu.
Uçak sanki kendisininmiş gibi davranır zengin. O uçak onun malıdır yani. Ama ben sadece o koltuğa oturmuşum. Bir süre sonra da bitecek olan yolculukta o bana katlanır, ben ona imrenirim. İndikten sonra da bir eşitlenme olur ve arkasından şey yaparım. Şöyle şey. Niye bu kadar zengin oldun? Niye ben bu kadar, yarın kadar zengin değilim ben? Bu benim kendi fesatlığım.
Şimdi o nefretin malı mülkle ilgisi var. Ece Ayhan'ın da mülkü var aslında, malı mülkü. Şu kitapları yani şairliği. Nefret ediyorlar o şairlikten. Çünkü eşi benzeri bulunmaz Türk şiirinde, ben söyleyeyim sana açıkça. Öylesi işte 40 yılda bir gelir. Öyle bir değil.
100 yılda
bir. 100 yıl, 40 diyelim arada işte.
40, bir 60 yılda mı?
Dağlarca falan, fazla üstünde dağlarcalar var biliyorsun, hani onları da yabana atmayalım.
Ya bana bas sorarsan.
O çocuk ve Allah'lar hani iyi kitaplardır onlar.
Birbiriyle yarıştırmıyoruz tabii ki de. Fakat Ece Ayhan'ın şiirde bulduğu kaynak, damar, öyle rahat açılan bir damar değil, zor ilerlenen bir damar. Yani Ece'nin sıkıntısı da o bulduğu damarın çok sert kayaya çarpmış olmasından geliyor. Kimisi mesela çok yumuşak bir damar bulur ve rahat rahat akar. Çok sıkıntısı çekmez, çok çilesini çekmez. Irmak gibi akar.
Güzel ırmak İlhan Berk.
Evet.
Doğru söylüyorsun.
Ama Ece böyle
kök söktürür.
Kök söktürür.
Türk şiirinde de okura da.
Evet.
Mesela o halk geleneğinden yararlanan ozanlar falan var ya, onu Ece Ayhan süzmüş. O orta ikiden mesela ayrılmayı bir sosyolog gibi bulmuş ya. Öyle bir gerçeklik var. Yani hemen her ailede orta ikiden ayrılan, orta ikili problemi olan bir çocuk var.
Ve
onu nereden okudu, nereden söktü? Bu arada şey, çok değişik okumalar yapan bir adam Ece Ayhan, biliyorsun. Yani felsefe değil, işte müzik, her dala açık.
Burada bir parantez. Ben orta iki terk. Neden orta iki terk? Okul dediğimiz mekanizma bütün dünyada devletin vatandaşlarını yonttuğu, biçtiği, biçim verdiği bir alan. Ve bulu çağda, ergenlik çağda, kadın içinde, erkek içinde, erkek çocuk içinde devletle ilk karşılaştığında göstereceği tepki. Biz orta ikiden terk etmeyen insanlar bir anlamda o devletin biçtiği forma girmiş insanlarız.
İyi vatandaş formu.
İyi vatandaş formuna girmiş insanlarız. Kafamızı gözümüzü yara yara girdik, dayak yiye yiye girdik veya bir biçimde destekle girdik. Yani para desteği, iyi bir gelecek vaadiyle kandırılarak biz girdik. Orta iki terk çocuklara bak. Orta iki terk etmiş çocuklara bak. Ben onları çok seviyorum. Cidden seviyorum. Belki o şiirden dolayı çok seviyorum. Fakat orta ikiden terk etmiş çocuklarla karşılaştığın zaman, ne zaman bıraktın okulu, orta iki dediğinde benim içim ısınıyor o insana. Onda bambaşka bir alem var. O piç, tam böyle fırlama. O kadar eli avuca sığmaz bir kafa ve şey, beden yapısı var ki hayran kalırsın orta iki terklere. Aranızda orta iki terk varsa beni bulsun.
Benim abim Hulki.
Hı hı. Orta iki terk. Evet.
Ondan bahsedeyim. Tuhafların tuhafı bir adam. Sabaha kadar Dostoyevski'nin Suç Cezası kaççıysa akşamdan yanına bir paket sigara alıp sabaha kadar çıkarıp okuyan bir adam. Ama şey, çakıcı bir adam.
Kasa çakar.
Kasa çakıcısı.
O işte meslek hala devam etmiyordur herhalde.
Herhalde etmiyordur diye.
O domates ve biberlerin bulundukları kasalar.
Mandalina kasası.
Mandalina kasaları. Mandalina kasası. İnce ince tahtaları bir araya getirip.
Bu tek öyle gece konuda tek katlı evlerde. İşte
Eşref Paşa'da.
Eşref Paşa'da yaşayan bir adam. Orta iki terk. Şimdi nefret, abi senden nefret ediyorlar. Abi. Koşa koşa geliyor bir de bunu söylüyor. Abi abi senden nefret ediyorlar abi. Nefretlik bir öykü var, onu anlatacağım. Keyifli aslında, ya da değil bilmiyorum. Nefret edilmek için Ece Ayhan elinden geleni ardına koymamış.
Bunu çok sever söyleyeyim. Nefret edilmekten.
Bayılıyor. Leyla Erbil'e bok atıyor. Yani Rusya'da kaçakçılık yaparak zenginleşen bir takı sahibinin kızı olan bu tuhaf kadın.
Vay be, nereden bulmuş? Vay.
Şimdi Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın adlı romanı var. Hmm. İsim de vermiyor, gönderme de bulunuyor. Tuhaf Bir Kadın. Ama ve lakin ben ilkin Gece Yazısı adlı bir dergide, sonra da Üç Başlı Ejderha adlı kitabına Leyla Erbil Ece Ayhan'la intikamını alıyor. Bir öykü yazıyor. Bir Kötülük Denemesi. Öykünün ismi. Öyküden bir tane bölüm var. Kesersin sen belki ama onu okursan senin ağzından sonra kesebilirsin. Hatta şuradan başlıyor.
Devlet misin sen ulan? Seyyar ceza sömürgesi gibi gezinip durdun aramızda. Kimsin sen? MİT misin? Ajan provokatör. Utanmadın mı onca adamı süründürmeye devletin mahkemelerinde? Anarşistmiş, devlete ve kurumlarına karşıymış. Ha hayt! Gülerler adama. Öyleyse kimi kime şikayet ediyordun? Ne arıyordun devlet kapılarında? Kimleri dava ediyordun devlete ha? Haksız olduğunu bile bile yaptın bunları, keçi sakallı iblis. Ben Osman'ın, Cavit'in, Can'ın, Günay'ın, İbrahim'in, Cem'in, sana yardım edenlerin yanındaydım hep. Musibetsiz mendebur. İnadına sana da başkalarına da yardıma devam edeceğiz. İnadına haberin de yokmuş yardım edildiğinin. 6 yerde mahkemeye verdin. Osman'ı bezdirdin, insanları bıktırdın. Ana, iyi giydirmiş.
Burada bağıran bir yönü var. Olağanüstü, muazzam bir öykü. Belki Leyla Erbil'in yazdığı yine Bir Kötülük bak yine bir kin ya da ona yanıt verme. Leyla Erbil'e hayatının belki de öyküsünü yazdırmış.
Ama öyküyü kullanmış, isimler de gerçek. Bu evet. öykü olmaktan çıkmış bir şey.
Ece demiyor, düşmüş. Tanrı Çay diyor bu arada.
Tanrı Çay.
Ya.
Allah kimseyi edebiyatçılarının diline düşürmesin yarabbi.
Şimdi Şark Sporları adlı bir kitapta bu edebiyatçı güreşleri bir araya gelse çok şenlikli olmaz mı?
Olur diyelim ve geçelim.
Geçmeyelim. Bir de Mehmet Kemal'in Şairler Dövüşür diye bir kitabı var. Hala baskısı var mı bulunur mu bilmiyorum ama eski bir kitaptı. Orada da böyle hoş atışmalar vardır. Tabi bunun kadar şiddetli değil de bu aman aman. Devam ediyorum. Rembo acısını dindirmek için laterna çalar ya da çaldırır. Botler haşhaş, Mozart bom bom bom der acısını dindirmek için. Şimdi benim bir şeyim var, bir dayım vardı. Annemin dayısı Şeytan Rıdvan'dı ismi. İzmir Mordağı'nda bunların tarlaları, bahçeleri, hayvanları vardı.
Malları, mülkleri,
balıkçı teknesi vardı hatta. Annem beni küçükken böyle 6-7 yaşındaydım herhalde. Otobüse bindirdi, bunların yanına gönderdi. Benden kurtulmak için mi? Bilmiyorum artık. Bu Rıdvan dayı ak sakallı, yaşlı ama gücü böyle kuvveti yerinde. Bu balıkçı ağları örerdi. Hani sanki böyle el iş öğretmeni ödev vermiş gibi böyle zevkle örerdi. Zevkle de izlenirdi. Daha önce birkaç tane evlilik geçirmiş, eşleri nedense ölmüş. Nedense değil aslında, şimdi söyleyeceğim. Bu Rıdvan dayım benim ağlarla oynarken oyalanıyordu, ya oynuyordu aslında. Bunun eşi vardı, beli bükülmüş kadın, böyle toprağa gömülmüş, oradan konuşur gibi. Kadın hep şey derdi, Allah'ım beni niye doğurdun Allah'ım deyip iş yapardı.
Yapma ya.
O kadın da daha sonra öğrendim ben, yine Rıdvan'dan önce ölmüş. Düşün yani, kaçıncı evliliği, kaç yaşındaydı o kadın, ne hale getirmiş. Ailede böyle bir bizim damar vardı. Ben o yüzden evlenmedim aslında, yanlış anlama.
İyi ki evlenmemişsin ha.
Yani Ece'ye ve acılı sanatçılara dönelim. Yani biz sanki dünyayı acı çekmeye değil de acıları unutmanın yollarını aramaya geliyoruz.
Fakat Mozart'ınki benim çok hoşuma gitti.
Bam bam bam bam bam der.
Bam bam bam bam bam bam bam bam. Çok güzel.
Botler de haşhaş çeker.
O da iyiymiş de. Nerede haşa?
Nerede biz? O bile kültür istiyor ya. Sen ben çekemeyiz. Bira, rakı, böyle gideceğiz.
Yetiyor.
38. Bülent Arel'in mobil sergisi vardı. Orada görmüştüm. Tek bir eksenden çoğalıyorlar. Farklı eksenler oluşturuyorlar. Üflüyorsun, değişiyorlar. Kolum tutsaydı çizerdim sana. Ya nasıl anlatayım? Hay Allah. Yani aşağıya doğru değişerek tekrar tekrar hem de öyle bir yapı. Şiir mobildir demiştim ben de. Bülent Arel, Frank Zappa'nın hayranları arasında yer aldığı bir isim. 1918 doğumlu. 60'ları yılların başında New York'un en önemli elektronik müzik bestecisi olarak görülüyor. Böyle bir isim.
Bülent Arel.
Ya bu adam hakikaten elektronik müzik alanında çığır açan biri. Tam bir dahi. Böyle çocukken arabaların motorlarını söküp temizliyor, yağlıyor, tekrar yerine takıyormuş çocukken. Ortaokuldayken Chopin'in hayatını anlatan bir filmden çok etkileniyor. Motorun yerini böylece notalar almaya başlıyor. 58 yılında, 1958 gibi bir tarihte Ankara'da bir müzik festivali var. Orada bir elektroakustik eseri icra ediliyor. Bunu duyan Rockefeller Vakfı'nın temsilcisi besteciyi hemen bursla Amerika'ya aldırıyor.
Ciddi mi?
Evet.
Bravo.
Bu adam peşine üçlüsü, kaçılmaması gereken bir hikayesi var Bülent Arel'in. Yine ok dinleyenler varsa oraya peşine düşsünler diyorum ben. Kedici, Cihat Burak gibi. O özelliği de var. Ece'nin pek sevmediği, az etmediği şiirlerin şairi İlhan Berk'in şiirleri üstüne bir yaylı dördülü var. Dördül diyor. O 5. sonat 1958 adlı bir bestesi var.
Dinledin mi sen?
Dinlemedim de ben dinlemeyi düşünüyorum. Ya Filiz Ali'ye yazdığı mektuptan bir bölüm var ama okumayalım, onu geçelim.
Evet.
Uzatmayalım bence. 39.
39, evet.
Sabaha kadar acıdan uyuyamadım. Saat 5'e doğru dalmışım. İyi oldu. Uyuyabildim biraz. Daha önceki programlarda konuştuk ya, bu adam hiç mi uyumazdı diye. Neden böyle hayal etti diye. Ya adamın ya acıdan gözüne uyku girmiyormuş. Biz çok öküzmüşüz. Bize sürekli o böyle yürür gelir, uyumaz. rahatsızlık veren bir figür gibi, hayalet gibi. Acıdan uyanmıyor adam.
O beyin ameliyatından kaynaklanan bir acı mıydı?
Ya bir de o yine hafıza bizim çalışmıyor ya. Bu uyurken gölge gibi gezindiğini görüyorduk da onun nedenini bilmiyorduk. Ha, bu adam sürekli acı çekiyor, sürekli de acısını volta atıyor evin içinde.
Beyni bir saniye durmuyordu ya.
Hapishanedeymiş gibi.
Evet.
Yani her yer bizim her yer hapishanede. Evet. Her yer hapishane.
Her yer hapishaneydi. Cidden hapishanede gibi bir volta atıyordu. O Maltepe'deki şeye gittiğimizde, yaşlı bakım evine gittiğimizde bir oda var. Kendisine verilmiş bir oda var. Büyükçe bir oda. Ve odanın içinde rahatlıkla banyosunu alabileceği, diğer ihtiyaçlarını giderebileceği bir bölüm de var. Çok rahat hareket ediyor. Yani yatakta ayak iyileşmiş, kurtulmuş ama 2 dakika durmuyor. Gidiyor oraya, volta atıyor. Düpedüz hayatı volta atarak geçti adamın. Tıkandığı her yerde, girdiği her yerde volta atarak geçti. Kocaman bir hapishane gibi yaşadı herif ya. Acıdım bak şimdi.
Kim sen? Bu haftanın kitabına geldik.
Aa, çok iyi.
Haftanın kitabı Murat Özyaşar'ın Sarı Kahkahası. Doğan Kitap'tan çıkmış. İlk baskısını 1500 adet yapmış. Şubat 2015'te son ve üçüncü baskısını yapıyor. Yani iyi satıyor, iyi gidiyor. Kapak tasarımı kitabın Geray Gençer'e ait. Bu Doğan Kitap'ın sanırım tasarımcısı bu arkadaş. Güzel işler yapıyor. Dikkat çekici işler yapıyor. Bana sorarsan ben beğeniyorum. Kitaptaki öykülerden Kalan ve 635 adlı öyküler daha önce Murat Anmungan tarafından hazırlanan Bir Dersim Hikayesi ve Merhaba Asker seçkilerinde yer almış. Şimdi seçkilerin mürekkebi kurumadan bu öykülerin kitaba alınması durumu var. Pek alışıldık bir durum değil. Hani neden böyle bir şey yapmışlar bunu bilemeyeceğim. Bunu belirtip geçelim. Murat Özyaşar 1979'da Diyarbakır'da doğmuş. Ayna Çarpması adlı ilk kitabıyla 2008 Haldun Taner ve 2009 Yunus Nadi ödüllerine değer görülmüş. Ben kitapçıya gittim, ilk kitabını aradım. Çünkü oradan okumakta yarar var. O sıralı okumayı seviyorum ben. Doğru da buluyorum. Bu Ayna Çarpması adlı kitabını bulamadım. Bu yüzden ikinci kitabından başlıyorum. Elimizdeki kitap Sarı Kahkaha 104 sayfa. Kitabın son 5 sayfası ilk kitabın topladığı övgülere ayrılmış. Şimdi ben bu övgü faslını oldukça yadırgadım. Allah'tan sonradan gördüm, onu da söyleyeyim. Baştan gördüysem kitabı zor okurdum. Benim öyle saplantılarım var ya.
Murat, vardır yani.
Ben sevmiyorum ben. Murat Özyaşar'ın bu pazarlama yöntemi yine. Çok ucuz artık, eskidi de. Hani bu pazarlama yönteminden ben Murat Özyaşar'ın haberdar olduğunu sanmıyorum. Yine
ben de
işgüzarlığı Doğan Kitap'ın.
Ben de ters tepki ver.
Yani, aynen.
Özellikle kitabın arkasına birkaç kişinin görüşünü belirttiği şey kitaplar var ya, işte şu şunu demiş, bu bunu demiş. Genelde de Hıncal Uluç yazar o tip şeyler. Atilla Dorsay yazar eğer sinema kitabıysa. Bir bakarım Atilla Dorsay övmüş. Almam o kitabı. Bakmam bile, yüzüne bile bakmam.
Bir de kitabın içine koymuş. Arka kapağı da olsa birkaç tane. Neyse. Bu Sarı Kahkahadaki öyküleri ikiye ayırmak gerekir diye düşünüyorum ben. İlk kısmı 32 sayfası Kepenk, Yan ve Kamil adlı öykülerin yer aldığı. Ben Kamilli öyküler diyorum. Çünkü Kamil 3 öyküde de geçiyor. Yazarım diyen herkesin şapka çıkarması gereken öyküler. O kadar söyleyeyim.
Kürt, çok övdüm ben.
Kürt ya da Türk uzun zamandır hani bir coğrafyanın, bir mahallenin hemen hemen sadece erkeklerin doluştuğu mekanların ruh haritasını, doğasını bu kadar acımasızca, sade, yani tüyler ürpertici dokunuşlar eşliğinde çizen bir yazara ben epeydir rastlamadım. Bir şeyi hatırlıyorum. Varlık Dergisi'nde çalışmaya başlamıştın dedim ya. Orada Yaşar Nabi Nayır öykü ödülünü kazanan öykücülerden Cemil Kabukçu. Onun öykü kitabı vardı, Patika. Patika'dan sonra o duyguyu veren kitap oldu bu. Yani ilk öykü kitabı kim bilir daha ne harikalar içeriyordur. Onu okuyacağım. Yalnız itirazım var benim bu ikinci kısmı oluşturan 7 öykü. Bu o kadar sıkı ki bu 3 öykü. Onun böyle gölgesinde kalıyor, peşine takılmış. Hani başka bir kitapta değerlendirilseydi keşke. Ya da o 3 kitabı dolduracak, onun devamı olacak başka öyküler beklenseydi diye düşünüyorum ben. Bence yine yanlış bir editoryal politika var. Ancak bu Kamilli öyküler bir ömre bedel. Yani onlarca kitap yazan yazarlar var biliyorsun. İçlerinde sadece bir tane kitap vardır. Öyle bir kitapta alınırlar, kalır. Hı hı. Bu üç tane öykü, ilk öykü kitabını dediğim gibi okumadım ama ben asla unutmayacağım, asla aklımdan çıkmayacak. Neyse, yazarları iyi niyetlerimizi kurban etmeyelim. Yani yazarları zorlamayalım. Ne kadar yazıyorsa 10 sene sonra çıkarsın kitabını ya. Yani 5 sene sonra yeni bir kitap çıkarsın. Ne ki? Yani böyle doldurma bir kitap olmuş. O son öyküler kötü öyküler değil ama o Kamil öykülerin ayrı bir şeyi var. Sesi var. Oraya gitmemiş diye düşünüyorum ben. Öykü bu kadar. Önce veda edelim, sonra da öyküden bir parça okuyalım istersen, olur mu?
Öykü okuyayım, öyküden bir parça
okuyalım. Veda edelim, sonra okuyalım çünkü çok vurucu.
İyi, tamam. Biz öyküden bir bölüm okuyarak bitirmiş olacağız. Hadi eyvallah.
Görüşmek üzere.
Kamil, bu kadar mıydı senin derdin? Niye, ne oldu ki? Dün gece seni aradım cepten. Telefonunu annen açtı. Kamil uyuyor dedi. Ne var bunda? Annesinden önce uyuyanların derdine inanmıyorum ben. Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.